Dünya gündeminde de epey bir yer buldu bu NATO zirvesi. Hem alınan kararlar hem de verilen görüntüler anlamında.
Evet.
Şimdi daha önceden de ABD NATO üye ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ini harcamalarını istiyordu. Daha azını harcıyorlar şu anda. En çok harcayan da ABD. Evet. Bunun değişmesini istiyor ki ABD'nin genel politikası Trump'tan sonra özellikle artık daha az para harcamak üzerine kurulu diyebiliriz. Bir bu. İki, Erdoğan şöyle de söyledi bu NATO görüşmesinden sonra. Sonuç bildirgesinde bir, NATO burada kastedilen özellikle Erdoğan'ın kastettiği ve sonuç bildirgesine de etkilenen terörle mücadele konusundan kastedilen ne? NATO hangi terörle mücadele ediyor? Bir bu, bir de NATO'yu ve bu zirvede alınan kararları bir değerlendirirseniz sevinirim hocam.
NATO öncelikle komünist tehdide karşı, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tehdidine karşı Amerika tarafından, Amerika'nın öncülüğünde kurulmuş askeri örgüt. Bu askeri örgütü Amerika Birleşik Devletleri kuruluşuna öncülük ederken birincisi hem Sovyetler Birliği'ne karşı bir askeri örgüt olarak kuruldu. İkincisi Avrupa'nın güvenliğini kendisine bağlamak için. Üçüncüsü de NATO üyesi ülkeler üzerinde nüfus sahibi olmayı amaçlamak için kurulan bir örgüt. Bu örgüt daha sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte kendiler için en önemli tehdit unsuru gördükleri unsur ortadan kalkmış oldu. Ve 1990 senesinde İngiltere'de, İskoçya'da yapılan bir NATO zirvesinde o dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher bu durumu şöyle açıkladı. Yani düşman İslam'dır dedi. Dolayısıyla NATO'nun o günden beri düşmanı gerçek anlamda İslam'dır.
Net bir şekilde söylemişler zaten.
Evet, net bir şekilde söyledi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılan devasa silahlı bir örgütten bahsediyoruz, askeri bir örgütten bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu devasa askeri örgütü kendisi için tehdit olarak gördüğü unsurlara karşı kullanmak istiyor. Bir tanesini söyledik, bu örgütü Müslümanlara ve İslam'a karşı olan savaşında bir araç olarak kullanmak istiyor. İkincisi Rusya'yı çevrelemek ve kuşatmak için kullanmak istiyor. Üçüncüsü ise özellikle orta ve uzun vadede Amerika için şu anda en büyük rakiplerden biri haline gelmiş olan Çin'i kuşatmak, çevrelemek ve Asya Pasifik'te onu sınırlandırmak için kullanmak istiyor. Ve bu çerçevede de 2022 yılında İspanya'nın Madrid şehrinde yapılan NATO zirvesinde sonuç bildirgesine bu girmişti.
Evet.
Yani orada Çin'in NATO için bir rakip olarak tanımlandığını gördük. Ve aynı zamanda oraya dışarıdan, NATO'nun dışından Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore'nin de davet edildiğini gördük. Ve bunlar NATO'nun müttefiki olan Asya Pasifik ülkeleri olarak tanımlandı. Dolayısıyla uzun vadede NATO aynı zamanda Amerika'nın Çin'le olan mücadelesinde bir araç olarak kullanılacaktır. Bunları söyleyebiliriz. Şimdi NATO'nun şu andaki misyonu böyle. Ama bizim burada dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi şu. Bu sonuç bildirgesinde Rusya ve terörizm konusu dikkat çekiyor. Rusya konusu herkesin malumu. Terörizm konusu ile kastedilen ise İslam ve Müslümanlardır. Bu nedenle orada örtülü bir şekilde terörizm ifadesi kullanmıştır. Açıkça İslam ve Müslümanlar denilmemiştir. Hep bunu yapıyorlar. Yani. Çünkü evet. Açıkça İslam ve Müslümanlar deselerdi o zaman Türkiye'nin orada ne var sorusu karşımıza çıkacaktı.
Zaten Amerika genelde bu izliyor değil mi? Bu dili izliyor. Eğer bir yerde terörle mücadele ediyorum diyorsa orada Müslümanlarla mücadele ediyor. Bunu Afganistan'da da gördük, Irak'ta da gördük, başka bölgelerde de gördük.
Burada terörle mücadeleyle kastedilen sizin de bahsettiğiniz sorduğumuz tamamen İslam ve Müslümanlarla olan mücadeledir. Amerika Birleşik Devletleri'nin liderlik ettiği veya kendi amaç ve çıkarları için kullandığı bu örgüt 32 üyeden oluşuyor. Bu 32 üyenin yıllık gayri safi hasılaları yaklaşık 50 trilyon dolar. Bunlar bugüne kadar bu 50 trilyon doların yaklaşık 1 trilyon 250 milyar dolarını kendi savunma ve güvenlik harcamaları için harcıyorlardı. Amerika bu konuda bastırdı özellikle Trump ve bunun %5 seviyesine çıkarılmasını istedi. Bu şu demek, 50 trilyon doların %5'i 2,5 trilyon dolar yapıyor. 1 trilyon 250 milyar dolardan 5, 2,5 trilyon dolara çıkarılmasını isteniyor. Bunun anlamı şu, yakın zaman içerisinde NATO üyesi ülkeler bir silahlanma yarışına girecek. Ve bu silahlanma yarışından da en fazla silah sanayisi gelişmiş, savunma sanayisi gelişmiş, başta Amerika olmak üzere bazı ülkeler kazançlı çıkacak. Aynı zamanda bu NATO üyesi ülkelere de ekstra bir güç katacak. Karşımızda 32 üyeli devasa askeri bir örgüt var. ve bu daha da güçlü bir hale gelecek demektir. Şimdi burada esas sorulması gereken soru şu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri sömürgeci dünya düzeninin patronu, uluslararası sistemin patronu ve NATO'nun patronu. Elinde devasa güç var. Bu güçle ne yapıyor? Aslında bu güçle dünyadaki bütün devletleri kendisine boyun eğdirmek istiyor. Dünyada kendi çıkar ve menfaatlerini sağlamak, kendi planlarını, kendi siyasetlerini bütün insanlığa dayatmak istiyor.
Dünyanın jandarması
olmaya devam Amerika Birleşik Devletleri aslında ideolojik olarak çökmüş bir devlettir. İnsanlığın sorunlarına fikir anlamında, ideoloji anlamında çözümler sunamamaktadır.
Evet.
Ve onun yapmış olduğu, liderliğini yapmış olduğu kültür veya değerler sistemi bugün dünyada açlığa, sefalete, sömürüye, servetlerin yağmalanmasına, gelir dağılımında büyük adaletsizliğe, ahlaki yozlaşmaya, erozyona, cinsiyetsiz toplum ya da ateizm, deizm gibi konuların artıp çoğalmasına, toplumsal ve sosyal bir çürümeye yol açıyor. Ve aynı zamanda bu insanlıkta büyük anlamda bir karşıtlık da öğretiyor. Şimdi özellikle Gazze meselesindeki tutumundan dolayı insanlıkta ona yönelik karşıtlığı fikri olarak açıklayamıyor, çözemiyor.
Evet.
Veya insanları kendi ideolojisiyle bunları yapma konusunda ikna edemiyor. Onun için de insanlar fikren ve ideolojik olarak vereceği bir şey kalmamış olan devasa bir güç. O güçle insanlığın baskı altında, kendi çıkarlarının mahkumiyeti altında, kendi hegemonyasının mahkumiyeti altında
bu
tutmak
istiyor. Bu da aslında
istiyor.
Son çıkış noktası da diyebiliriz. Yani ideolojisiyle verebileceği bir şey yoksa, ideolojisiyle yönetebileceği bir gücü yoksa askeriye kalmıştır son şans. Şimdi yarın bir gün bu askeri güç de insanları korkutmayı bırakırsa bir şey, bir şekilde elinde hiçbir güç kalmayacak demek olabilir. Çünkü mesela Gazze'de Müslümanlar askeri güçten korkmuyor.
Evet.
Korkmadıklarını 7 Ekim'den beri gösterdiler. Demek ki bu olabiliyor. Yani askeri güçten insanlar bir şekilde korkmayabiliyorlar. Demek ki son çaresi de diyebiliriz değil mi ABD için?
Tabii Amerika Birleşik Devletleri şimdi çöküşe sürüklenen bir devlet ya da Batı medeniyeti diyelim çöküşe sürükleniyor ama bu çöküşü yavaşlatmak istiyorlar.
Evet.
Fakat bu güçle bu çöküşü yavaşlatma imkanları da zaman içerisinde mümkün olmayacak demektir. Burada iki konuya daha değinmemiz lazım Yusuf müsaade edersen. Birincisi madem bu yapı, bu askeri örgüt sömürgeci kafirlerin, Haçlıların, Siyonistlerin çıkarlarına ve menfaatlerine hizmet ediyor. O zaman bu örgütün tek Müslüman üyesi olan Türkiye'nin bu örgütün içerisinde ne işi var?
Evet.
Neden Türk ordusu dediğimiz ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri sömürgeci kafirlerin çıkarları uğrunda kullanılan bir orduya dönüştü? Nasıl oldu da yüzyıllar önce bizim düşmanımız olan bu Haçlılar, Siyonistler ya da sömürgeci kafirler kendilerine karşı savaştığımız ve büyük zaferler kazandığımız bu düşmanlar şimdi nasıl oldu da bizim ordularımız onların çıkarları ve menfaatleri uğruna kullanılan, hareket ettirilen ordular oldu. Nasıl oldu da en büyük düşmanlarımız dost ve müttefikler haline geldi. İşte aslında bu bize Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin batılılaşma projesinin sonucunda bizim ordularımızın içine düştüğü hazin hikayeyi anlatıyor. O yani acınası durum anlatıyor. Dolayısıyla biz şimdi ordularımızı tekrar İslam ümmetinin bağrına geri kazanmak istiyoruz.
Kesinlikle.
Ve son olarak da şimdi burada devasa bir örgüt var. Ve bütün dünyayı bu örgütle korkutuyorlar ve istediklerini yaptırıyorlar. Bütün insanlığı ve bütün devletleri boyun eğdirmek istiyorlar. Burada tabii bu çok tehlikeli. İnsanlık için çok tehlikeli. Müslümanlar için çok tehlikeli. Ve bu tehlikeden insanlığı kim koruyacak? Bu büyük devasa güçle kim mücadele edebilir? Ona karşı kim direnebilir? Veya onu kim yok edebilir? Onu kim dağıtabilir? Onu kim işlevsiz hale getirebilir? Sorusu karşımızda. Herkes aslında bu sorunun cevabını arıyor bütün dünyada.
Evet.
Biz buradan verelim bu sorunun cevabını inşallah. Şimdi bu sorunun tek ve gerçek cevabı, hakiki cevabı sadece ve sadece hilafettir. Bugün Müslümanlar 2 milyarlık nüfuslarıyla, tarihi miraslarıyla, yaşadıkları coğrafyadaki zenginlikleriyle, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle, ayrıca gelişmiş silahlara sahip, 18,5 milyon aktif asker sayısına sahip devasa ordularıyla bu imkana sahiptirler. Ancak bu imkanları kullanacak, bu imkanları bir araya getirecek, bu imkanları bir siyasi projeyle birleştirecek olan bir siyasi iradeye ihtiyacımız vardır. O siyasi irade de hilafettir. Eğer hilafet bu Müslümanların imkanlarını, yeteneklerini, kabiliyetlerini, zenginliklerini, servetlerini, kaynaklarını hilafet projesiyle bir araya getirebilirse işte o zaman İslam ümmeti dediğimiz ümmet büyük bir güce dönüşecektir. Ve bu büyük güç işte NATO dediğimiz o büyük gücün karşısına çıkabilecek ve hatta NATO'yu dağıtabilecek.
Birleşmiş Milletler'i
hatta dağıtabilecek. Amerika'nın liderlik ettiği sömürgeci dünya düzenini ve uluslararası sistemi şiddetli bir şekilde sarsacak ve İslam ümmeti yeniden dünyanın liderliğine bu güçle yükselecektir.
Kesinlikle.
Onun için bu gücü durdurabilecek, bu güçle mücadele edebilecek tek bir güç varsa o da yeniden hilafetin tesis edilmesiyle İslam ümmetinin ulaşacağı güç olacaktır.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Kesinlikle öyle.